Ayrım 30. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 354. Alaya çıkanlar. Kampın başladığı sabahtı. Her şubenin mümessili, çavuşu, başçavuşa, başçavuşta nöbetçi subayına tekmil vermiş, sabah yoklaması yapılmıştı. Nöbetçi subayı 10-15 kadar öğrenciyi numaralarını ve adlarını okutarak çağırdı. Her öğrenci sırasından ayrılıp çıkan bu öğrenciler nöbetçi subayının yanına gittiler. Hepsi de kurşuna dizilmeye gider gibiydi. Alıp okula götürdüler. Onları bir daha okulda göremeyecektik. Alaya çıkarılacaklarını sanıp da o gün adları okunmayanlar sevinç içindeydiler. Alaya çıkarılmaktan kurtulduklarını sanıyorlardı. Ertesi sabahki yoklamada yine 10-15 öğrencinin adları, numaraları okunmuş, aramızdan alınıp götürülmüşlerdi. Artık her sabah yoklaması birçok öğrenci için sanki ölüm yolculuğuna çıkacaklarmış gibi korku içinde geçiyordu. Adları okunanlardan kimisinin rengi kül gibi olur, kimisi sendeleyerek ilerler, kimisi de artık her şey bitti anlamına kızgınlıkla omuzundaki tüfeği yere fırlatıp giderdi. Atları büsbütün kötüye çıkmış, azılılarıysa daha sabah yoklamasına çıkılmadan kapalıya koyduklarını öğrenmiştik. 15 gün süren kampın her sabah yoklamasında aramızdan 10-15 öğrenciyi alıp götürdüler. 2 yıl üst üste sınıfta kalmış olanlar okuldan çıkarılıyordu. Okuldan çıkarılan çocuk 14 yaşında ve daha büyükse alaya, 14 yaşından küçükse ailesine teslim edilerek evine gönderiliyordu. 14 yaşında olduğu için alaya gönderilenler ilkin hazırlık taburlarında yetiştirilip çavuş yapılıyor, sonra da eğitimden geçirilip o zamanlar gedikli denilen az subaylığa yükseltiliyordu. Okuldan çıkarılıp 14 yaşından küçük oldukları için evlerine gönderilenler kurtulmuş olmuyorlardı. Onlar da asker okulunda kaç yıl okumuş ve kendilerine bu yıllar içinde ne kadar harcama yapılmışsa askerlik yapma yaşına gelince yapılan harcamayı ödeyecek gibi hesaplanarak onlara fazladan da askerlik yaptırılıyordu. Öğrencilerin okuldan çıkarılmalarının görünür nedeni 2 yıl üst üste sınıfta kalmış olmalarıydı. Ama gerçek neden ahlaksal düşkünlüktü. 7. sınıfta 600'e yakın öğrenciydik. O 15 günlük kamp döneminde aramızdan 200'den çok öğrenciyi okuldan çıkarmışlardı. Bunların ancak 4'te 1 kadarı gerçekten sınavlarda başarısızlıklarından ötürü sınıfta dönmüşlerdi. Geri kalan çoğunluğu sınıfta döndükleri bahanesiyle eşcinsellik ya da hırsızlık gibi ahlaksal nedenler yüzünden okuldan çıkarılmışlardı. Bu yatılı okula girdiğim günlerde anılarıma ilişkin kimisini anlattığım, kimisini anlatamadığım, kimisini anlatmak istemediğim iğrenç ve korkunç olayların kahramanları olanlardan sınıfımız arınıyordu. 7. sınıfın sonunda öyleleri aramızdan büsbütün ayıklanmış sayılmazdı. İleriki sınıfta bu ayıklama sürecekti. Alaya çıkarılanlar arasında öyle kötüler, azgınlar, ahlak düşkünleri vardı ki onların okuldan çıkarılmaları geride kalanları sevindiriyordu. Bursalı Nihat. Sınıf arkadaşlarımdan Bursalı Nihat'ın da alaya çıkarılmış olmasına çok üzülmüştüm. Nihat gerçekten sınavlardaki başarısızlığı yüzünden 2 yıl aynı sınıfta kaldığı için alaya çıkarılmıştı. Daha önce Bursa Askeri Lisesi'nin 7. sınıfından dönüp bu okula gönderilmişti. Benden de kısa boyluydu, sarışındı. Çini mavisi küçücük gözleri vardı. Kirpikleri her zaman çapaklı, çipil çipildi. Gözlerini durmadan kırpardı. Boyundan umulmaz bir gücü vardı. Kasları çok sertti. Çirkin bir çocuktu, çok da inatçıydı. Tam çetin ceviz denilen tiplerdendi. Aşırı temizliğe düşkün olduğu halde çok pis kokardı. Kokmasının nedeni kulağındaki akıntıydı. Kirpiklerindeki çapaklar da sanırım bir göz hastalığından ileri geliyordu. Küçük görünürdü ama benden 1-2 yaş büyüktü. 15-16 yaşında vardı. Sakal tıraşı olurdu. Tıraş bıçağını bardağın iç yanlarına sürterek bilemesini ondan öğrenmiştim. Bardakta bileyerek bir ucuz tıraş bıçağıyla 6 ay tıraş olabiliyordu. Bursalı Nihat kimsesiz bir çocuk muydu yoksa ailesi çok mu yoksuldu bilmiyorum. Ona para gönderen yoktu. Bursa'dan gelirken yanında biraz para getirmiş olmalıydı ki cigara içebiliyordu. Onuruna çok düşkündü. Kimseden bir şey istemezdi de almazdı da. Bursalı Nihat'ı sevmemin nedeni onunla aramızda geçen bir olaydı. Çalışkanlığım öğretmenlerden iyi numara almış olmamın, hocaların gözüne girmiş olmamın verdiği kendimi beğenmişlikle sınıfımın en bilgisi olduğuma kesinlikle inanıyordum. Hatta arkadaşlarımı bilgi bakımından içimden küçümsüyordum. Sınıfımda benden daha bilgili hiçbir öğrenci olamazdı. Benim bildiklerimi onlar bilmez ama onların bildiklerinin hepsini ben bilirim sanıyordum. 14-15 yaşında çalışkan bir çocuğun fodulluğunu, hamhalatlığını yaşıyordum. Evet, bencil değildim ama benciydim. Fizik dersinde ışık yansıması, ışık kırılması, mercekler, aynalar bölümünü okuyorduk. Eski tip fotoğraf makinelerindeki buzlu cama nesnenin ters olarak yansımasını, örneğin insanın camdaki hayalinin baş aşağı görünmesini, Derste yanlış anlamıştım. Bunu gözden olduğu gibi mercekten geçen ışınların odak noktasında toplanıp ters olarak yansıması gibi sanmıştım. Bu yüzden Bursalı Nihat'la aramızda tartışma çıktı. Bursalı Nihat herhangi bir buzlu camda nesnelerin hayalinin ters göründüğünü söylüyordu. Bir yıl sınıfta kalmış, üstelik ikinci yılı aynı sınıfta başarı gösterememiş bir öğrenci, nasıl olur da benim yanlışımı çıkarmaya kalkışırdı? Bursalı Nihat, sözle yılacak, kolay başa yiyecek çocuklardan değildi. Hemen bir deney yapmamızı önerdi. Buzlu cam olmadığını söyledim. Nihat, buzlu camı da yapabileceğini ileri sürdü. Altıncı dersten sonraydı. İç bahçedeki kırık pencere camlarından bir parça aldı. Birlikte orta bahçeye geçtik. Nihat bu kırık cam parçasını ıslak kumlara sürte sürte gerçekten buzlu cam yaptı. Sonra buzlu cam üzerine nesnelerin nasıl ters yansıdığını deney yaparak kanıtladı. Camı ıslak kuma sürterken Nihat'ın sarı yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nihat bu bilgiyi Bursa'dan geçen yıl okuduğu fizik öğretmeninin çok iyi dinlediği bir dersinden öğrendiğini söyledi. Bursalı Nihat bana yaşamımın hiç unutamayacağım en büyük derslerinden birini vermiş oldu. Herkesin birbirinden üstün bir yanı vardı. Bildiğimi sanıp da bilmediğim çok şeyi başkaları bilebilir. Bu olaydan sonra Bursalı Nihat gözümde birden yücelmişti. Bu çocuğun nasıl olup da derslerde başarı kazanamadığını şaşırıyordum çünkü çok çalışıyordu. Sık sık kafasının dersleri almadığından yakınır, alaya gidersem mahvolurum derdi. Kafasının dersleri almamasını aşırı suistimal yapmasına mastürbasyon yorardı. Buzlu camlarda nesne hayallerinin ters göründüğünü kanıtlamasından sonra Bursalı Nihat'la yakınlık kurdum. Derslerine çalışmasına yardım ediyor, öğretmenler ders anlatırken tuttuğum notları kendisine veriyordum. Yine de sınavlarda başarılı olamadı, sınıfta kaldı. Onun alaya gönderilmesine üzülüşümün nedeni bu olaydı. Alaya çıkarılanlar ayrı ayrı birliklere gönderiliyordu. Bursalı Nihat'la birlikte birkaç arkadaşımızın muhabere alayına verildiklerini, Orhaniye kışlasına gönderildiklerini öğrendik. Kamp bitmiş, okul tatil olmuştu. 4-5 arkadaşıma Orhaniye kışlasına gidip alaya çıkan arkadaşlarımızı ziyaret etmemizi önerdim. Birlikte Orhaniye kışlasına gittik. Orada 20 gün kadar önce aramızdan ayrılmış birkaç arkadaşımızı gördük. Orada gördüklerimizden Nihat'tan başkasını anımsayamıyorum. Birlikte oraya gittiğimizi, arkadaşlarımın da kimler olduklarını unuttum. Orhaniye kışlasındaki arkadaşlarımız durumlarından memnun görünmeye çalışıyorlardı. Manipüle öğrenmeye başladıklarını, Morse'la haber alıp verdiklerini söylüyorlardı. Bir daha hiç görmedim Bursalı Nihat'ı. Verdiği dersle bana iyilik eden arkadaşlarımdan biriydi. Kırılıp dökülerek konuştuğu, bütün eklem yerlerini oynatarak söyleşip gülüştüğü için Cevelek lakabı takılmış olan İ de sınıfta ikinci yıl kalmış ama alaya değil evine gönderilmişti. Boyu benden uzundu. Hangi nedenle alaya değil de evine gönderilmiş olduğunu bilemiyorum. Ailesinin durumu iyi değildi ki çalışmak zorunda olduğunu söylemiş, benden bir iş bulmamı istemişti. Onu avutup umut vermeye çalışmıştım. Benden yardım istediğine göre bana güveniyor demekti. Ona iş bulunur diye umut verirken kendi sözlerime kendim de inanmaya başlamıştım. Çalışması için bir iş bulabileceğimizi sanıyordum. Yıl 1931, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik bunalımın durağa tırmandığı yıl. Ekonomik bunalımdan en çok zarar gören endüstri kolunun başında otomobil fabrikaları geliyor. Ford fabrikaları batmamak için çırpınıyor. Fordizm denilen üretim biçimi daha önce uygulanmaya başlanmamış. Yani Amerikalılar taksite boğulup 10-15 yıl sonra kazanacakları parayı taksitle satın aldıkları mallara yatırmaya başlamamışlar. Otomobil satışları durunca taksitle ilk otomobil alıcıları otomobil fabrikasının işçileri olmamış daha. Amerikan emekçisi gelecekteki kazancını bugünden peşin harcayan adam değil daha. İşte o günlerde ekonomik bunalımdan kurtulmaya çalışan Ford firması İstanbul'da Tophane Rıhtımı üzerindeki şimdiki antrepoların olduğu yerde bir fabrika kurmaya başladı. Elbet bu bir montaj fabrikası olacak. Çoğu Amerika'dan getirilecek otomobil parçaları buradaki fabrikada monte edilecek. Çünkü burada emek Amerika'dakinden çok daha ucuz. Üstelik Türk emekçileri Amerika'dakilere göre yumuşak başlı, uysaldı. İstanbul'da kurulmakta olan Ford fabrikasının gazetelerde haberleri de yayımlanıyordu. Fabrika yapıları ortaya çıkmıştı. Cevelek İ'ye Ford fabrikasında bir iş bulunabileceğini düşündüm. İşe alınması için Cevelek İ'nin ağzından bir dilekçe yazdım. Cevelek İ, dilekçeyi fabrikaya yalnız götüremeyeceğini birlikte götürmemizi söyledi. Okulun hafta tatili günlerinde fabrikada kapalıydı. Bu yüzden bir gün okula gitmedim. O gün Cevelek İ ile birlikte Tophane'de kurulmakta olan Ford fabrikasına gidip onun dilekçesini verdim. Okula gitmediğim o gün içinde babama imzalattığım mazeret yazılı kağıdı okula götürdüm. Cevelek Yiğit'in Ford fabrikasında iş bulup bulmadığını bilemiyorum ama ona iş bulabilmek için epeyce uğraşmıştım. Sonradan nedense bir bölük yapıları da kurulmuş olan Ford fabrikasının İstanbul'da yapılmasından vazgeçilmişti. Cüverekiye'nin izni yitirdim. Aradan 5 yıl geçti. O yaşlarda 5 yıl insana 25 yılmış gibi uzun geliyor. Nasıl ki şimdi de 5 yıl 5 aymış gibi kısa gelmekte. Ankara'da harp okulunda 2. sınıftaydık. Hafta tatili günlerinde gittiğimiz yerlerden biri de Ankara'daki atış poligonuydu. Cüverek İyi atış poligonunun müdürü olarak orada gördüm. Beni tanımazdan geldi. Beni her gördüğünde başını öte yana çeviriyordu. O aylıklı bir devlet memuru olmuş, biz de daha öğrenciydik. Oysa ona iş bulayım diye okuldan kaçmayı bile göze almıştım. Cüverek İyi'nin beni tanımazdan gelmesi çok gücüme gitmişti. Bando'nun önünde bir çıplaklar mangası. Kamp bitmişti. Karnelerimiz verilmişti. Bu karnede ders yılı içindeki iki özel, bir de yıl sonundaki genel sınavda derslerden aldığımız numaralar yazılıydı. Hem iki özel hem de genel sınavda bütün derslerden tam numara almıştım. 9 kısmı olan 7. sınıfta sınavlarda bu kerte yüksek numara almış başka bir öğrenci yoktu. Müdür yardımcısı olan Suat Bey karnelerimizi dağıtırken bütün sınıfın birinciliğini kazandığım için beni kutlamıştı. Büyük yaz tatili başlamıştı. Yaz tatili uzun olduğu için yalnız evci öğrenciler değil, taşralı olan bekar öğrenciler de evlerine gitmişlerdi. Okulda evlerine gitmeyen pek az öğrenci kalmıştı. 10-15 kadar. Evime gitmek içimden gelmiyordu. Gitsem ne yapacaktım evde? Bir odam yoktu. Odadan geçtim. Bir masam, bir dolabım, hiç değilse bir rafım, eşyamı koymak için benim olan bir yerim bile yoktu. Bir küçük odanın içinde yer içer, yatar, kalkar, yaşardık. Üstelik söyleyişlerinden hoşlanmadığım konuklar da gelirdi. Eve gidince onları dinlemek zorunda kalırdım. İşte bu yüzden büyük tatilde okulda kalmıştım. Çok mutluydum. 5-10 arkadaş öylesine özgürdük ki okulda hiç kimse bize karışmıyordu. Yemekler pek güzel değildi ama boldu. Neden okulda kaldığımızı bize soran da yoktu. Sabahtan akşama dek dağ bayır gezip tozuyorduk. İcadiye Tepesi'nin çayır çimenleri, rasathanenin çiçekli sırtları, koca yemiş ve böğürtlen dolu fundalıklar, koruluklar, sahipsiz kalmış ya da sahipleri görünmeyen yemiş ağacı dolu bahçeler, hepsi bizimdi. Sanki sınırsız bir güzel bahçenin sahibiydik. Tüm doğa bizim özel bahçemizdi. Boğaziçi de sınırsız bahçemizin havuzuydu. Hele deniz. Kayalık sırtları ağaçlara tırmanmaktan, itişip kakışıp güreşmekten giysilerimiz yırtık pırtıktı. Taşlı yollarda koşmaktan, top diye taşlara vurmaktan, koşup atlamaktan ayakkabılarımız delik deşikti. Ayakkabılarımız öyle eskimişti ki kimi arkadaşımız arkasını kesip ayakkabısını şıpıtık yapmıştı. Bizim çorap giyenimiz azdı. Bu durumdayken bile arkadaşlarımız yasak olan bol paçalı pantolon giymeye düşkündüler. O günlerde bol paça modası vardı. Pantolonun üstü dar, paçaları öyle bol olacaktı ki yürürken bu bol paçalar bir o yana bir bu yana kanat gibi çarpacaktı. Yürürken bu bol paçaları fiyakayla dalgalandırmak bir ustalık isterdi. Arkadaşlarımız dahiliye elbiselerinin paçalarına kama denilen bir parça ekleyerek paçalarını genişletirlerdi. Kama pantolonun kumaşından eşkenar, uzun bir üçgendi. O zaman da modaya düşkünlüğüm olmadığından pantoluma kama koymamıştım. O sabah tıka basa kahvaltı edip her zamanki gibi dağlara vurmuştuk. Öğle üzeri Kandilli sırtlarından inip kıyıda denize girdik. Kandilli kıyılarında o zamanlar yangın yerleri vardı. Yanmış eski yılların kalıtı duvarlar duruyordu. Her zamanki gibi kıyıda soyunup denize atladık. İlk dalışta insanın içini titreten Kandilli'nin o anaforlu akıntısında, o dupduru soğuk sularında yüzüp eğleniyorduk. Haziran ortalarında olmalıydık çünkü Kuleli lise öğrencileri daha kamptaydı. Onların kampı bir ay sürdüğünden bizim kampımız bitmiş, onlarınki daha bitmemişti. Liseliler de kampta her sabah okuldan çıkıp kırlara talime gider, öğle yemeğini okula döner, öğleden sonra yine talime çıkarlardı. Lisenin kendi bandosu olduğundan talime gidip gelişlerinde yürüyüş kolunun önünde bando çalarlardı. Denizde bağırıp çağrışarak yüzüp eğlenirken Kuleli bandosunun sesini duyduk. Bandonun sesini duymamızla denizin içinde nereye kaçıp gizleneceğimizi şaşırdık. Çünkü bandonun arkasındaki yürüyüş kolu yoldan geçerken subaylar kıyıdaki askeri okul giysilerimizi denizde de bizi göreceklerdi. Kıyıya dönüp teleserek giyinip kaçmaya zamanımız kalmamıştı. Kıyıdan açıkta yüzüyorduk. Bando sesi gittikçe yaklaşıyordu. Kuleli subaylarından adı sana pek ünlü bir yüzbaşı Zülfü vardı. Hele onun eline düşersek işimiz bitikti. Yürekleri öyle bir korku salmıştı ki Zülfü geliyor denildi mi yer gök bile korkudan titrer sanırdık. Biz işte o şaşkınlıkla o yana mı yüzüp kurtulalım, şu yana mı açılıp saklanalım diye suya dalıp çıkarken boğazın tepelerinde yankılanan bir komut duyduk. Alay dur! Kıyıdan dikleşen sırt üstündeki yolda alay durdu. Bando sustu. Kuleli Lisesi'nin subaylarından Yüzbaşı Ömer Lütfü bize sesleniyordu. Çabuk çıkın denizden. Birbirimizle konuşup danışacak zamanımız yoktu. Geriye dönüş olmadığına göre karşı kıyıya doğru kulaç atmaya başladık. Arkamızdan Ömer Lütfü Bey'in "Dönün, dönün!" diye bağırdığını duyuyorduk. Sanki sesi bile ardımızdan yetişerek kulağımızdan tutup bizi kıyıya çekecekmiş gibi korkuyla karşı kıyıya doğru kulaç atıyorduk. Karşı kıyıya dek yüzüp yüzemeyeceğimizi düşündüğümüz yoktu. Elbet yüzemezdik. Karşı kıyıya varsak bile çırılçıplak 7-8 çocuk ne yapardık orada? Hiçbir şey düşünmeden yüzüyorduk. Yeter ki yüzbaşı Ömer Lütfü'nün eline düşmeyelim. Soluğum gücüm kesilmişti. Şöyle bir dönüp arkama baktım. Arkadaşlardan bir ikisi geri dönmüş bile. Ömer Lütfü Bey iki elini ağzına boru yapmış sesleniyor. Çabuk kıyıya dönün yoksa elbiselerinizi alıp götüreceğim. Dönün. Belli ki 14-15 yaşlarında 7-8 çocuğun denize açılmasından o da korkmuş. Biz denize açılırsak yüzbaşının bizi denizde bırakıp adayla birlikte gideceğini sanmıştık. Oysa bizi bırakmadı. Biraz yorgunluktan, biraz da korkudan kulaçlarımızı istemeye istemeye atarak kıyıya çıktık. Yüzbaşı Ömer Lütfü Bey dik sırt üstündeki yolda dimdik duruyordu. Arkadaşlardan biri, "Eyvah, pantolon paçasındaki kamayı görürse," diye fısıldadı. Giyinmeye çalışırken Ömer Lütfü Bey olduğu o yüksek yoldan, "Elbiselerinizi kolunuzun altına alın, olduğunuz gibi buraya gelin," dedi. Sesi yumuşaktı. Giyineklerimizi, giysilerimizi, ayakkabılarımızı, şıpıtıklarımızı bohça yapıp kolumuzun altına aldık. Dik kıyıdaki dar yolu tırmanarak yola çıktık. Ömer Lütfü Bey bizi mango düzenine sokarak bandonun önüne koydu. Bandoya uyarak uygun adım yürüyeceksiniz dedi. Sonra kuleli öğrencilerine komut verdi. Hazır ol, alay, marş! Bando çalmaya başladı. Alay yürüyüşe geçti. En önde saçlarından, gövdelerinden sular sızan 8-10 çıplak çocuk, arkada bando, sonra kuleli öğrencileri. Arkamızdaki bandonun çaldığı marşa ayak uydurmuş gidiyorduk. İçimizden biri, Çengelköy'e kadar yürütürse rezil olacağız diye fısıldadı. Bakalım okula varınca başımıza neler gelecekti. Kulelinin önüne gelmiştik. Liseliler ve bando okula girdi. Ömer Lütfü Bey, giyinin, dedi. Lisede tecrithane olduğunu duyuyorduk. Yüzbaşı Ömer Lütfü bizi tecrithaneye atacak diye korku içindeydik. Biraz öğüt verip bizi saldı. O öğütten sonra yoldan geçenlerin göremeyecekleri kıyı yerlerden denize girmeye başladık. Bütün okulca Beykoz Çayı'na gidişimiz, orada beden eğitimi öğretmenimiz Zıpır Nazmi'nin bize gösterdiği yaptırması kızarmış kuzu, iç pilav, salata, irmik helvası ile öğle yemeği yiyişimiz, Beykoz Çayı'nda yapılan futbol maçı, kamptan önceydi sanırım. Belki de kamptan sonraydı bu eğlence. Baba Refet denilen, bizden epeyce büyük, belki 10 yaş, bir öğrencinin eşeğe ters bindirilerek çayırda dolaştırıldığını anımsıyorum. Sonra 3-4 arkadaş Yuşa Tepesi'ne çıkmış, Yuşa Türbesi'ni görmüştük. Yuşa'nın mezarı çok uzun olduğu için o çağdaki insanların boyunun 10 metre olduğunu söylemişlerdi. Büyük tatilde okulda kalan çocuklar günden güne azalıyordu. Ben de evime geldim. Günlerimi bahçede çalışarak geçiriyordum. Koyunlarımızın sayısı 5-6 olmuştu. Sabahları koyunları önüme katar, yavaş yavaş surların dışına çıkardım. Koyunları Balıklıurum Hastanesi'nin bahçesine götürürdüm. O sıralarda oraları bomboştu. Bahçe çayırlık ve gölgelikti. Salardım koyunları bahçeye. Kendim de geniş dalları olan ağaçlardan birinin gölgesi altına, çayıra uzanır, kitap okurdum. Acıkınca da yanında bir gazeteye sarılı olarak getirdiğim öğle yemeğimi yerdim. Hiç kimse bulunmazdı o bahçede. Tek başıma orada akşama dek kitap okuma hoşuma giderdi. Kimi günlerde Beyazıt'taki genel kitaplığa gider, bütün gün kitap okurdum. Büyük tatildeki eğlencelerimden biri de yine Samatya'da denize girmekti. Birlikte asker okuluna girdiğimiz, beni de asker okuluna girmeye özendirmiş olan arkadaşım Mehmet, çalışkan bir öğrenciyken sıfırcı Nizam'ın kimya dersinden bütünlemeye kalmıştı. Onun bütünlemeye kalışı, denli, şeyinin de sınıfta kalmış olması şaşırtıcıydı. Bu yüzden iki eski arkadaşımla eskisi denli sık buluşamıyorduk. O günlerde en yakın arkadaşım Hilmi'ydi. Beni Amar Sirki. Daha önce İstanbul'a büyük bir sirk gelip gelmediğini bilmiyorum. Başkalarından da İstanbul'a sirk geldiğini duymamıştım. Benim gördüğüm ilk sirk Beni Amar Sirki'dir. Bugünkü Taksim alanından Elmadağ'a dek olan o büyük alan bomboş bir düzlüktü. Bugünkü Taksim gezisinin ve parkının olduğu yerde Taksim kışlası vardı. O boş büyük düzlükte Taksim kışlasındaki askerlerin talim yeriydi. Bu yüzden o alana talimhane denilir. Talimhanedeki tek apartman, tek ev, tek kulübe yoktu. Talimhanenin Dolapdere bayırına bakan yanı çöplüktü. Beni Amar Sirki işte o bomboş olan talimhaneye kurulmuştu. Öyle büyük reklam yapılmıştı ki İstanbul halkı bu sirke taşınıyordu her gün. Çok büyük bir sirk çadırının çevresindeki tel sınırın içinde, çok iri kadanalar üstünde kovboylar dolanarak nöbet tutuyorlardı. Kadana donları haritadaki ülke renkleri gibi koca koca renkliydi. Söylentiye göre Beni Amar Sirki'nin İstanbul'da bulunduğu günlerde İstanbul'da başıboş dolaşan sokak köpekleri ve kedileri azalmıştı. Çünkü iki kedi ya da bir köpek getiren sirke parasız sokuluyordu. Bu kedileri köpekleri sirkteki aslanlara, kaplanlara yesinler diye veriyorlardı. Sepet içinde sirke kedi götürüldüğünü ben de görmüştüm. Ya da sirke götürülen sepetin içinde kedi olduğunu sanmıştım. Beni Amar Sirki İstanbul'un o zamanki durgun yaşamını dalgalandırmıştı. 2 aya yakın kaldı Beni Amar Sirki. 30. ayrımın sonu sayfa 366.